Ayrım 7.
Sayfa 69. Mormar'ın bulunduğu grupta hemen Enghien Dük'ünün öldürülmesinden söz açıldı. Dük Enghien, Fransız kraliyet ailesinden bir prensti. Napolyon'a karşı suikast hazırlamakla suçlandırılarak kurşuna dizilmişti. Bikon Dük'ün gösterdiği iyilik yüzünden öldürüldüğünü, işin içinde Bonapart'ı özellikle kızdıran bir takım nedenlerin olduğunu söyledi. Anna Pavlovna, "Ah, voyon, Kontes, nous c'est la Vicomte," dedi. "Ya öyle mi? Bunu siz de anlatın Vicomte." Bunu söylerken de bu sözlerle Ela Louis 15 bir hava olduğunu sezerek sevinç duydu. 15. Louis üslubunda. Vicon bunu emir saydığını belirten bir hareketle eğildi, sonra saygıyla gülümsedi. Anna Pavlovna Vicon'un etrafında döndü, herkesi onu dinlemeye davet etti. Birine "Le Vicomte a te personnellement connu du monsieur" diye fısıldadı. "Zat-ı şahaneleri bir konu şahsen tanımışlardır," dedi. Bir üçüncüsüne "Comment vous l'homme de la bonne compagnie" diye söylendi. İyi çevreden gelmiş bir adam nasıl da hemen belli olur. Böylece Vicon tıpkı sıcak bir tabağın üzerine konulmuş, üstüne yeşillik serpilmiş bir roast beef gibi en zarif, aynı zamanda kendisi için en yakışık alır biçimde sunulmuş oldu. Roast beef, dana eti ızgarası. Vicon artık hikayesine başlamak istiyor, kibar bir tavırla gülümsüyordu. Anna Pavlovna biraz ileride başka bir grubun ortasında bulunan güzel prensese "Bu tarafa geçin Şer Helen," dedi. Prenses Helen gülümsüyordu. Yerinden kalktığı zaman dudaklarında salona ilk girdiğinden beri hiç değişmeyen gülümseyiş vardı. Bu gülümseyiş tam anlamıyla güzel bir kadın olduğunu kendisinin de bildiğini belli ediyordu. Peluş ve tüylerle süslü beyaz suvaletini hafifçe hışırdatarak bembeyaz omuzlarını pırıl pırıl saçları ve elmaslarıyla ışık saçarcasına vücudunun güzelliğini, dolgun omuzlarını, modaya uygun dekoltesinden göğüs ile sırtını seyretmelerine kibarca izin veriyormuş gibi nazik bir tavırla gülümseyerek iki tarafa çekilmiş erkeklerin arasından kimseye bakmadan geçti. Yürürken bir balonun bütün parıltısını beraber getirircesine Anna Pavlovna'ya yaklaştı. Helen o kadar güzeldi ki davranışlarında en küçük bir naz, bir şımarma sezilmiyordu. Aksine herkesin kabul edeceği, herkesin boyun eğeceği kadar ezici bir etki yapan güzelliğinden utanıyormuş gibiydi. Sanki güzelliğinin bu etkisini azaltmak istiyor ama beceremiyordu. Onu her gören kelbelle perzon ediyordu. Ne güzel kadın. Vicomte prenses yanına oturup onu da değişmez gülümseyişiyle aydınlatınca beklenmedik bir şeyle şaşkınlığa uğramış gibi omuzlarını kaldırdı, gözlerini yere indirdi. Sonra gülümseyerek başını eğdi. "Madame, je crains pour mes moyens de vous parler auditeur," dedi. "Böyle dönleyiciler karşısında kendime güvenemem hanımefendi." Prenses dolgun, çıplak kolunu küçük masaya dayadı ama herhangi bir şey söylemeyi gerekli bulmadı. Sadece gülümseyerek bekliyordu. Hikaye bitinceye kadar hep öyle dimdik oturdu. Arada bir masaya dayadığı o güzel dolgun koluna, sonra daha da güzel göğsüne bakıyor, boynundaki elmas kolyeyi düzeltip duruyordu. Tuvaletinin kırışıklıklarını birkaç kez düzeltti. Vicomte'un sözleri onu etkilediği zaman başını çevirip Anna Pavlovna'ya bakıyor, yüzüne hemen Nedime'nin yüzündeki tıpatıp andıran bir ifade veriyor, sonra rahatlayarak ışık saçan bir gülümseyişle hikayeyi dinlemeye devam ediyordu. Ellen'den sonra çay masasında oturan küçük prenses de yanlarına gelmişti. "Atenmo, je vais prendre mon abroche," dedi. "Beni bekleyin, işimi alayım." Sonra Prens Hippolyte'e döndü. "Voyon, a que princesse vous, apporez mon ridicule." "Ne düşünüyorsunuz öyle, çantamı getirin." Küçük prenses gülümseyerek herkese bir şeyler söylediği için Vicon'un hikayesine ara verdirmişti. Oturunca neşeyle üstünü başını düzeltti. "Ah şöyle," diye söylendi. Sonra Vicon'tan söze başlamasını rica ederek işine sarıldı. Prens Hippolyte işini koyduğu çantayı ona getirdikten sonra prenses gibi yapmış aynı masaya gelip bir koltuğu çekerek genç kadının tam yanına oturmuştu. La Charmante Hippolyte, sevimli Hippolyte. O güzel kız kardeşine şaşılacak derecede benzediği için herkesi hayrette bırakıyordu. Ama herkesi asıl şaşırtan şey bu benzeyişe rağmen prensin göze çarpacak kadar çirkin olmasıydı. Yüz hatları kız kardeşinin hatlarının eşiydi. Ama kız kardeşinin her hali bir yaşama sevincini, büyük bir güveni belirtiyor, aynı zamanda vücudunun Yunan heykellerini andıran olağanüstü güzelliği dikkat çekiyordu. Erkek kardeşinde ise aksine aynı yüz budalaca bir ifadeyle donuklaşmıştı. Ayrıca her halinde bir kendini beğenmişlik, başkalarına karşı bir tiksinti ifadesi vardı. Vücudu zayıf ve çelimsizdi, gözleri, burnu, ağzı, hepsi belirsiz, donuk bir somurtkanlık içinde birbirine karışıyor, elleriyle ayaklarının duruşunda da her zaman garip bir biçimsizlik göze çarpıyordu. Prensesin yanına oturduktan sonra onu eline almadan konuşmaya başlayamazmış gibi acele lornetini gözlerine yaklaştırarak sordu. Lornette eskiden moda olan bu gözlük tek saplıydı ve gerektiği zaman göze götürülürdü. Se n'est pas un histoire de revenant. Bu bir hortlak hikayesi değil ya. Hikayeyi anlatan Vicomte hayretle omuzlarını kaldırdı. Mais non mon cher. Hayır, ne münasebet dostum. Keske je de la histoire de revenant dedi. Ben hortlak hikayelerinden nefret ederim de. Bunu o sözlerin ne anlama geldiğini ancak onlar dudaklarından döküldükten sonra kavramış gibi bir tavırla söylemişti. Konuşurken öylesine kendine güvenen bir tavırdaydı ki kimse söylediklerinin çok akıllıca mı, çok aptalca mı olduğunu bir türlü kestiremiyordu. Sırtında koyu yeşil bir frak, ayağında kendisinin deyimiyle kese nenfafer rengi bir pantolon, çoraplar ve iskarpinler vardı. Ürkütülmüş bir orman perisinin bacağı, o devirde moda olan bir renge bu isim verilmişti. Vicomte çok kibar bir tavırla o sırada ağzından ağza dolaşan bir fıkrayı anlattı. Anlattığına göre Enghien Dük'ü gizlice Men George ile buluşmak için Paris'e gitmiş. Orada aynı şekilde ünlü aktrisin çok nazik davrandığı Bonaparte'la karşılaşmıştı. Napolyon Dük'le karşılaşınca birden bayılmış ve kendine gelememiş. Bütün bir süre içinde Dük'ün avucunun içindeymiş ama Dük bu fırsattan yararlanmamış. Öyleyken Bonaparte onun gösterdiği bu yüksek kalpliliğin karşılığını daha sonra ondan intikam alıp Dük'ü öldürterek vermiş. Hikaye çok hoş, aynı zamanda ilgi çekiciydi. Özellikle iki rakibin birbirini tanıdıkları an anlatılırken çok hoştu. Hikayeyi dinleyen hanımlar çok heyecanlanmış görünüyorlardı. Anna Pavlovna bir şey sormak ister gibi küçük prensese bakarak "Şarman" dedi. Çok hoş. Küçük prenses de dinlediği hikayenin güzelliği kendisinde büyük ilgi uyandırmış da iş işlemesine engel olmuş gibi iğneyi kumaşa batırdı. Şarman diye fısıldadı. Vicomte tek bir sözle ifade edilen bu övgüyü değerlendirdi. Teşekkür ettiğini belirtmek için gülümsedi. Sonra tekrar anlatmaya koyuldu ama bu sırada korkunç bir adam saydığı gençten gözünü ayırmayan Anna Pavlovna onun papazla aşırı bir heyecanla ve yüksek sesle bir şeyler konuştuğunu fark etti. Hemen yardımda bulunmak için o tehlikeli noktaya koştu. Pierre gerçekten bir yolunu bulup papazla politik denge konusunda bir tartışmaya girişmeyi başarmıştı. Papazla herhalde genç adamın içten gelen heyecanıyla ilgilenmiş, sonra da ona pek sevdiği teorisini anlatmaya başlamıştı. İkisi de birbiriyle aşırı derecede hareketli, aynı zamanda yapmacıksız, sade bir tavırla konuşuyor, birbirlerini aynı tavırla dinliyordu. İşte Anna Pavlovna'nın hoşuna gitmeyen şey de buydu. Papaz, tek çare Avrupa'da bir denge kurulmasıyla Drodegen'in tanınmasıdır diyordu. İnsan hakları. Yeter ki Rusya gibi barbarlığıyla ün salmış kuvvetli bir devlet, hiç çıkar gözetmeden Avrupa'da dengeyi sağlamayı amaç edinmiş bir birliğin başına gelsin. Böyle bir şey barışı kurtarmaya yeterlidir. Pierre, bu dengeyi nasıl sağlayacaksınız diye soracak oldu. Ama bu sırada Anna Pavlovna onlara yaklaştı. Pierre'e sert bir tavırla baktı ve İtalyan'a oranın iklimine nasıl dayandığını sordu. İtalyan'ın yüzü birden değişti. Karşısındakine değer vermediğini belli eden yapmacık, tatlı bir tavır takındı. Belliydi ki kadınlarla konuştuğu zaman hep böyle oluyordu. İçine girmek şerefini kazandığım sosyetenin, özellikle hanımların sosyetesinin olağanüstü zeka ve kültür zenginliği beni o kadar büyüledi ki daha iklimi düşünmeye vakit bile bulamadım dedi. Anna Pavlovna artık Pierre'le papazı bir daha baş başa bırakmadan onlara daha rahat bir şekilde göz hapsinde tutmak için ikisini de herkesin bulunduğu gruba katılmaya zorladı. Bu sırada salona yeni biri girdi. Bu küçük prensesin kocası genç prens Andrei Bolkonski'ydi. Prens Bolkonski pek uzun boylu olmayan oldukça yakışıklı bir gençti. Keskin ve sert hatları vardı. Büyük bir can sıkıntısını belirten yorgun bakışından sessiz, ölçülü adımlarına kadar her hali küçük, hareketli eşinin tam karşıtıydı. Belliydi ki salonda bulunan herkesi çok iyi tanıyordu. Hepsinden o kadar bıkmıştı ki onları dinlemek de onlara bakmak da ona büyük bir usanç veriyordu. Bütün o kendisini bıktırmış insanların arasında da ona en çok usanç veren şey o güzel eşiymiş gibi bir tavrı vardı. Yüzünü, güzelliğini bozan bir anlamla buruşturarak ona arkasını döndü. Önce Anna Pavlovna'nın elini öptü, sonra gözlerini kısarak etrafta bulunanları süzdü. Anna Pavlovna sordu. "Vous vous enrôlez pour la guerre, mon prince?" "Cepheye mi gidiyorsunuz prensim?" Bolkonski, "Le général Kutsov a bien voulu me pour aider de camp." "General Kutsov beni yaverliğe kabul etmek lütfunda bulundu," dedi. Bunu tıpkı bir Fransız gibi zof hecesinin üzerine basarak söylemişti. Elise votre femme, Yalise eşiniz ne olacak? Köye gidecek. Günah değil mi? Bizi o sevimli eşinizden yoksun bırakacaksınız. Prensin karısı onunla değil de bir yabancıyla konuşuyormuş gibi kırıtarak, Andrei dedi, biraz önce Vicomte bize Major ile Bonaparte hakkında öyle bir hikaye anlattı ki bir bilsen. Prens Andrei gözlerini yumdu, başını başka tarafa çevirdi. Prens Andrei'nin salona girişinden beri dostça bir anlam taşıyan sevinçli gözlerini ondan ayırmamış olan Pierre yanına yaklaştı, kolunu tuttu. Prens Andrei arkasına bakmadan kolunu tutan kimse ona fena halde öfkelendiğini gösteren bir tavırla yüzünü buruşturdu ama Pierre'in gülümseyen yüzünü görünce dudaklarında birden beklenmedik candan bir gülümseyiş belirdi. Pierre, "Bak hele," dedi, "sen de yüksek sosyeteye karıştın desene." Pierre, "Sizin geleceğinizi biliyordum," dedi. Sonra hikayesine devam eden Vicomte'a engel olmamak için alçak sesle, "Akşam yemeğine size geleceğim, olur mu?" diye sordum. Andre, böyle bir şeyi sormanın bile gereksiz olduğunu belirtmek için Pierre'in elini sıkarak güldü. "Hayır olmaz," dedi. Bir şey daha söylemek istiyordu ama bu sırada Prens Vasili kızıyla birlikte ayağa kalktı. Bunun üzerine erkekler onlara yol vermek için yerlerinden kalkıp kenara çekildiler. Prens Vasili Fransızın da ayağa kalkmasına engel olmak için dostça onu elbisesinin kolundan tutup aşağı doğru çekerek "Beni bağışlayın aziz Vicomte," dedi. "Elçinin evindeki şenlik beni yanınızda bulunmak zevkinden yoksun bırakıyor. Bu yüzden sözünüzü de kesmek zorunda kaldım." Sonra Anna Pavlovna'ya dönerek "Bu güzel gecenizden ayrılmak zorunda kaldığım için büyük bir üzüntü duyuyorum." Kızı Prenses Ellen elbisesinin kırışan eteğini hafifçe tutarak sandalyelerin arasından geçti. Dudaklarındaki gülümseyiş o güzel yüzünü şimdi daha çok aydınlatıyordu sanki. Pierre yanından geçerken bu güzel kıza korkuya benzer bir heyecanla büyülenmiş gibi bakmıştı. Prens Andrei, "Çok güzel," dedi. Pierre, "Çok," diye karşılık verdi. Prens Vasili Pierre'in yanından geçerken birden genç adamın elini tuttu. Sonra Anna Pavlovna'ya döndü. "Bu vahşi yaratığı ehlileştirin ne olur," dedi. "Bir aydır evimde kalıyor. Öyleyken onu ilk defa sosyetede görüyorum. Oysa bir genç için en büyük ihtiyaç zeki kadınların çevresinde bulunmaktır." Anna Pavlovna gülümseyerek baba tarafından Prens Vasil'in akrabası olduğunu bildiği Pierre'le ilgileneceğine söz verdi. Daha önce Matant'ın yanında oturan yaşlı bayan aceleyle yerinden kalktı, hole çıkmış olan Prens Vasil'e yetişti. Biraz önceki o yapmacık ilgi yüzünden silinmişti. İyi yürekli olduğunu belli eden ağlamaklı yüzünde şimdi yalnız kaygı ve korku seziliyordu. Holde prense yetişerek, "Bizim Boris hakkında bir şey söylemeyecek misiniz Prens Hazretleri?" diye sordu. Boris adını O harfine özellikle daha çok bastırarak söylemişti. "Petersburg'da uzun bir süre daha kalamam. Söyleyin, zavallı oğluma nasıl bir haber götürebilirim?" Prens Vasili, yaşlı bayanı isteksiz ve hatta saygısız bir tavırla dinlediğini, üstelik sabırsızlık gösterdiğini belli ediyordu. Ama yaşlı kadın şefkatli ve dokunaklı bir tavırla prense gülümsüyor, hemen gitmesin diye de elini tutuyordu. "Çara bir tek söz söylemeniz yeter. Çocuğu hemen hasta alayına naklederler. Bunu yapın ne olur," diye yalvardı. Prens Vasili, "İnanın bana, elimden ne gelirse yapacağım," diye karşılık verdi. "Ama bu iş için çara ricada bulunmak benim için zor. Size bir öğüt vereyim. Prens Golitsin kanalıyla Rumyanets'e ve başvurun. Bu daha akıllıca bir şey olur." Yaşlı hanımın soyadı Drubatskaya idi. Rusya'nın en iyi ailelerinden birine mensuptu. Ama kadıncağız fakirdi. Çoktandır yüksek sosyeteden uzaklaşmış, eski ilişkilerini yitirmişti. Şimdi biricik oğlunun hasta alayına naklini sağlamak için gerekli temaslarda bulunmaya gelmişti. Anna Pavlovna'nın süvarisine sadece Prens Vasili'yi görebilmek için kendini davet ettirmiş, Vicont'un anlattığı hikayeyi de yalnız bu yüzden dinlemişti. Prens Vasili'nin sözleri korkutmuştu onu. Bir zamanlar güzel olan yüzünde bir öfke ifadesi belirdi ama bu ancak bir an sürdü. Prens Vasili'nin eline daha büyük bir kuvvetle sarıldı. "Beni dinleyin prens," dedi. "Sizden şimdiye kadar hiçbir ricada bulunmadım. Hiçbir zamanda bulunmayacağım. Babamın size ne kadar dostluk gösterdiğini de şimdiye kadar hiçbir gün hatırlatmadım." Sonra çabuk çabuk konuşmaya başladı. "Ama şimdi yalvarıyorum size, Allah aşkına bunu oğlum için yapınız. Bunu yaparsanız sizi veli nimetim sayacağım. Hayır, kızmayın, söz verin bana. Golitsin'e de ricada bulunmuştum ama ricamı hoş karşılamadı. Soyez le bon enfant que vous avez et. Eskisi gibi hep iyi yürekli olun." Bunları gülümsemeye çalışarak söylemişti ama gözleri yaşlarla doluydu. Kapının yanında bekleyen Prenses Ellen, Yunan heykellerinin güzelliğini hatırlatan omuzlarının üstündeki güzel başını çevirerek, "Baba, geç kalacağız," dedi. Ama nüfuz denilen şey tümüyle kaybolması istenmiyorsa rastgele harcanmaması gereken bir sermayedir. Prens Vasili de bunu biliyordu. Bir kez kendisinden herhangi bir isteği olanlar için başkalarına ricalar etmeye kalkışırsa çok geçmeden kendisi için hiçbir ricada bulunamayacağını kavramış ve nüfuzunu pek seyrek kullanır olmuştu. Öyleyken Prenses Drubetskaya'nın işinden söz edilip de kadıncağız ikinci bir defa yalvarınca vicdanı sızlar gibi oldu. Prenses ona bir gerçeği hatırlatmıştı. Prens Vasili meslek hayatına ilk atılışını onun babasına borçluydu. Bundan başka tavırlarından anlıyordu ki Anna Mihalyovna bir kez akıllarına herhangi bir şey koyduktan sonra istekleri yerine getirilinceye kadar bıkıp usanmadan insanı tedirgin eden, istedikleri yapılamayınca başkalarını her gün hatta her an rahatsız ederek kavga çıkarmayı bile göze alan kadınlardan, daha doğrusu annelerden biriydi. Bu son düşünce onda kararsızlık uyandırdı. Her zamanki gibi saygısızlığa varan bir davranış ve canının sıkıldığını belli eden bir sesle, "Şer, Anna Mihalyovna," dedi. "Aziz Anna Mihalyovna, isteğinizi yerine getirmek benim için hemen de imkansızdır. Ama siz ne kadar sevdiğimi, ölen babanızın anısına ne kadar saygı duyduğumu belirtmek için imkansız olan bu şeyi de yapacağım. Oğlunuz hasta alayına nakledilecektir. Söz veriyorum size. İşte elimi uzatıyorum. Memnun oldunuz mu? Aziz prensim, siz bizim veli nimetimizsiniz. Zaten başka türlü bir davranışı da beklemiyordum sizden. Ne kadar iyi yürekli olduğunuzu zaten biliyordum." Prens Vasili gitmek istiyordu ama Anna Mihalyovna Durun bir dakika dedim. İki sözüm daha var. Une faut pas au garde. Bir kere hasta ayına girdikten sonra. Ezilip büzülmeye başlamıştı. Mihail İlaryonovich Kutsov'la aranızın iyi olduğunu biliyorum. Ne olursunuz Boris'i ona tavsiye edin de yaver olarak yanına alsın onu. Bunu da yaparsanız huzura kavuşurum. O zaman Prens Vasili gülümsedi. Bu konuda söz veremem. Kutsov başkomutanlığa atandığından beri her taraftan ona nasıl akın ettiklerini biliyorsunuz. Kendisi bile Moskova'da ne kadar hanımefendi varsa oğullarını ona yaver olarak vermek için söz birliği etmiş gibi davrandıklarını söyledi. Hayır, söz vereceksiniz. Söz vermeden sizi şuradan şuraya bırakmam, aziz veli nimetim. Güzel prenses yine aynı tavırla, baba geç kalacağız diye seslendi. Neyse, oru var. Görüyorsunuz ya, yarın çara söyleyeceksiniz değil mi? Mutlaka söyleyeceğim. Ama Kutsov için söz vermiyorum. Anna Mihalyovna ancak genç bir kadına yakışabilecek fettan bir gülümsemeyle kırıtarak giden prensin ardından seslendi. Hayır, söz verin, söz verin Basil. Bir zamanlar bu kırıtma alıştığı bir şeydi belki ama şimdi o kupkuru yüzüne hiç yakışmıyordu. Herhalde yaşını unutmuştu. Bu yüzden alışkanlığa uyarak o eski kadınca silahlarına başvuruyordu. Ama Prens Vasili çıkar çıkmaz yaşlı kadının yüzünde daha önceki soğuk ve yapmacık ifade tekrar belirdi. Vicomte'un hikayesini anlatmaya devam ettiği gruba döndü, onu dinliyormuş gibi davrandı. Oysa gideceği anı bekliyordu. Artık burada işi bitmişti. Anna Pavlovna, "Son Sacre de Milan komedisine ne dersiniz?" diye soruyordu. Et la nouvelle comédie de Pouple de Jean et Luc, que viennent présenter le roi à Bonaparte. Assis sur un trône, et exauchant les voix des nations. Adorable. Non ma se en devenir fol. André Kelemon entier perdolu tet. Milano'daki taç giyme töreni. Sonra yeni bir komedi daha. Genova ile Luc halkının Bay Bonaparte'ın dileklerini bildirmeleri. Bay Bonaparte bir tahta tünemiş, halkın dileklerini yerine getiriyor. Harika, insan deli olur. Sanki bütün dünya aklını kaçırmış.